İstanbul Sultan Gazi'de bir eczacı krem alan 3 kişinin maymun çiçeği olabileceğinden şüphelendi. 3 kişiye test yapıldı. Testlerin sonucu bekleniyor.
Ellerindeki yaraları gösterdiler. Eczacı maymun çiçeğinden şüphelendi. İstanbul Sultan Gazi'de ellerinde yara çıkan 3 kişi eczaneye gitti. Yaraları gösterip ilaç istediler. Krem alan 3 kişi eczaneden ayrıldı. Eczacı maymun çiçeğinden şüphelendi, yetkililere bildirdi. Polis ve sağlık ekipleri onları durdurdu, hastaneye götürdü. Maymun çiçeği şüphesi olan 3 kişiye test yapıldı. Test sonucu bekleniyor. Yaraların sebebinin su çiçeği olabileceği de belirtiliyor.
Evet sevgili seyirciler, dünyada maymun çiçeği virüsü endişesi artıyor. Türkiye'de de öyle. Bu virüs Türkiye'ye gelirse geldi mi acaba, etkileri ne olur? Enfeksiyon hastalıkları uzmanı Profesör Doktor Çağrı Büke ile konuşacağız. Hocam hoş geldiniz.
Çok teşekkür ederim, sağ olun.
Şimdi isterseniz çok fazla bilmiyoruz tabii ki pandemi gibi, koronavirüs gibi, ama bunun da çok ciddi sonuçları olabiliyor. Maymun çiçeği hastalığı nedir öncelikle? Nasıl bulaşır? İsterseniz bununla başlayalım.
Evet, dediğiniz gibi yani bilinen yönleri var ama bilinmeyen, hala da pek çok yönü olan bir zoonotik enfeksiyon hastalığı. Yani hayvanlardan insanlara bulaşıyor. Aslında ilk defa 1958 yılında adlandırıldı. Danimarka'da bir laboratuvarda maymunlarda bir çalışma sırasında tespit edildi. Ondan sonra ilk vaka 1970 yılında eskiden Zaire, şimdi Demokratik Kongo Cumhuriyeti adını verilen ülkede 9 yaşında bir erkek çocuğunda tespit edildi. Ve ondan sonraki süreçlerde hem Afrika'nın ortasında hem de batı kesimlerinde vaka sayıları yıllar içerisinde artışlar göstermeye başladı. İlk defa Afrika'dan çıkışı da 2003 yılına denk geliyor. Bir vaka Amerika Birleşik Devletleri'nde tespit edildi. Ondan sonra da zaman zaman işte 2017-2018 yıllarında da böyle Afrika dışında ülkelerde görüldü. Aslında yerel olarak Afrika'da görülen, orta ve batı kısmında görülen bir hastalıkken en son 2022'nin Mayıs ayında yeniden bu sefer şu anda Antarktika haricinde hemen hemen tüm kıtalarda 31 ülkeden fazla hastalığın görüldüğünü biliyoruz. 800'den fazla sayıda kesin ya da olası vakalar var. Yani hastalık belirtileri aslında ilk başlangıçta virüsü aldıktan sonra koronavirüs enfeksiyonunda da olabilecek bir yüksek ateş, kas ağrısı, eklem ağrısı, baş ağrısı, sırt ağrısı gibi ve de üst solunum yollarındaki bu baş boyun bölgesinde, bazen de kasıklarda olabilen lenf bezi büyüklüğüyle seyrediyor. Birkaç gün böyle, 2-3 gün böyle seyrediyor.
Hatta ilk 2-3 gün acaba koronavirüs belirtisi mi, yoksa
tabii yani sadece
maymun çiçeği mi, değil mi?
Tabii.
Çok benzer semptomlar.
Benzer semptomlar. Tabii bunlar sadece COVID-19'da görülen semptomlar değil. Pek çok üst solunum yolu enfeksiyonunda ya da başka bir takım enfeksiyonların seyri sırasında da görebildiğimiz belirtiler.
Ama sonra?
Ondan sonra işte 3. 4. günden sonra asıl deride belirtiler ortaya çıkıyor ki ilk başta başta. Ondan sonra tüm vücutta ve hatta parmak aralarında, el avuçlarında ve ayak tabanlarında da çok farklı değişik döküntüler karşımıza çıkabiliyor. Zaten o görüntülerin görülmesi çok tipik ve de tanı koydurabilecek nitelikte, ama kesin tanıyı tabii ki mikrobiyolojik yöntemlerle sağlıyoruz. 2-3 hafta devam edebiliyor bu derideki döküntüler ve bulaştırıcılığı söz konusu. Yani aslında başından beri bulaştırıcılığı var. İlk belirtilerin ortaya çıktığı dönemlerde daha çok solunum yolu damlacıklarıyla bulaşma olasılığı varken, ama deride, bir de sadece deride de değil, yani mukozalarda da görebiliyoruz. Ağız içinde, hatta genital organlarda da görülebiliyor. Dolayısıyla 3 hafta boyunca bu döküntüler 2-3 hafta devam edebiliyor. Ve bu süre içerisinde de bulaştırıcılığı söz konusu.
Söz konusu ve dediğiniz gibi temasla da geçebiliyor, solunum yoluyla da geçebiliyor.
İlk aslında yani daha çok bu Afrika'daki vakaların çoğu ilk başlarda hayvanlardan insanlara. Bir zoonotik enfeksiyon hastalığı. Aslında COVID de öyleydi. ve bu iklim değişiklikleri, ondan sonra yaşam şartları, ekonomik, sosyal bir takım faktörler, zoonotik enfeksiyon hastalıklarının zaten var olanların daha da yaygın bir hale gelmesine de yol açtı. Bu da böyle bir hastalık. Hayvanlardan asıl insanlar ve kemiriciler asıl. Yani işte sıçanlar, sincaplar, maymunlar bunlardan. Tabii arada vektörlerin de söz konusu olabileceği durumlar mevcut ama primer olarak hayvanlardan insanlara bulaşıyor. Peki, İnsanlarda da tabii ki enfekte olan insanlardan da değişik yollarla, ki bildiğimiz solunum yollarıyla, ama uzun bir temasa ihtiyaç var. Yani kısa bir süre değil, en az 3 saatten daha fazla aynı ortamı paylaşmak yakın mesafede. Ve tabii ki derideki lezyonlara temas etmek. Hatta bir şey daha, İngiltere'de mesela görülmüştü 2018 yılında. Hastanede bu maymun çiçeği hastalığı nedeniyle yatan hastanın çarşaflarından, ondan sonra bir takım kullandığı kıyafetlerden, giysilerden de hastane kaynaklı bulaşlar az sayıda da olsa söz konusu olabilmekte.
Şimdi ilk başta tabii ki belirtiler diğer üst solunum yolu hastalıklarıyla çok benzer diyorsunuz. Peki bunu sadece maymun çiçeği virüsünü tespit eden bir test var mı? Ya illa bu derideki bir takım değişiklikler, döküntüler görüldüğü zaman mı tespit edilebiliyor? Neler? Yani diyelim ki bir kişi bu dediğiniz semptomları göstermeye başladı. Üçüncü gün değil de ilk gün gitti. Buna uygun testlerimiz var mı?
Polimeraz zincir reaksiyonu ya da PCR olarak adlandırılan testler hem üst solunum yollarından, yani nazofarenksten örnekle, ya da deride lezyonlar çıktıktan sonra deriden alınan örneklerle PCR yöntemiyle tespit etmek mümkün. Hastalığın 8. 9. günlerinde antikorları saptayarak da tanıya gitmek mümkün. Ya da kültür, ki çok pahalı ve çok teknolojiyi gerektiren bir durum ama kültürle virüsü üretmek mümkün. Ya da derideki lezyonlardan örnek alarak, deriden daha doğrusu biyopsi alarak histopatolojik olarak da tanıyı koymak mümkün. Ama PCR, yani erken dönemde solunum yolları sekresyonlarından PCR'la tanı koymak mümkün olabilmekte.
Hocam şimdi zaten toplu taşıma araçlarında da maske zorunluluğu kalktı. Korunmak için ne yapmak gerekiyor? Öncelikle bu virüsten ve kimler dikkat etmeli? Bu virüsü kapan, bir şekilde vücuduna ve bu virüs giren hangi kişiler, hangi yaş grupları, hangi hastalığa sahip olanlar özellikle riskli grupta oluyorlar?
Şimdi çok önemli bir noktadayız. Dolayısıyla yani hala bilinmeyen yönlerinden bir tanesi de bu kadar insandan insana bulaşmanın arttığı bir durum söz konusu. Çünkü vakaların çoğunun işte endemik olan Afrika ülkelerine seyahat öyküsü yok. Ya da hastalığa yakalanan kişilerle temas öyküsü yok. Aslında bu bile, hani bu görülen ülkelerde daha önceden bu hastalığın az da olsa söz konusu olduğu ve çiçek aşısının etkisinin giderek azalmasıyla hastalığın daha sık görülmeye başlandığı söylenen şeylerden bir tanesi. Şimdi korunma yöntemlerinden bir tanesi şu. Bir defa bu hastalığın yayılmasının önüne geçebilmede en önemli şey hızlı bir şekilde hastalığı tespit etmek ve hastalığın tespit edildiği kişilerin hızlı bir şekilde izolasyona alınması. Hatta bu temaslı kişilerin de karantinada tutulması en az 3 hafta boyunca çok önemli. Yani hastalığın yayılmasının önüne geçmek açısından bu çok çok önemli. Bunun dışında tabii şu anda ülkemizde yok ama mesela Avrupa'da bazı ülkeler siparişini vermeye başladı. Bir takım aşılar, örneğin ilk 4 gün içerisinde uygulandığında hastalığın gelişimini önlemede etkili olduğu söylenmekte ve bu aşılarla en az 2 doz ya da bağışıklık sistemi baskılananlarda 3 doz yapılarak korunma mümkün.
Bu aşılar var olan yoksa yeni geliştirilen aşılar?
Şöyle aslında tabii...
Onun için niçin ülkemizde yok diye...
Şöyle bu maymun çiçeğine karşı değil ama şeye karşı biliyorsunuz çiçek hastalığına karşı aşılar %85 oranında koruyucu. Ama aradan 40 sene geçti. Biz en son 1980'lerden beri çiçek görmüyoruz. Dolayısıyla çiçek aşıları yapılmıyor. Ve bu çiçek aşısının 30-40 yıldan daha uzun süredir yapılmaması da bağışıklığın toplumda azalması ve bu hastalığın biraz daha sık görülmeye başlamasında açıklanan faktörlerden bir tanesi. Bu aşılar Tabii 18 yaşından sonraki kişilere yapılabiliyor. Çok sınırlı sayıda ama dünyada bazı ülkeler bunları sipariş etmeye başladı. Danimarka'da bir firma tarafından üretilen bir aşı bunlar. Amerika Birleşik Devletleri'nde de üretimi söz konusu. Dolayısıyla bazı ilaçlar yine tedavi etmede, hastalığın hızlı bir şekilde iyileştirmesinde etkili. Ama korunmada asıl önemli olan temas çok çok önemli. Yani bu tür deri lezyonları olan kişilerle çıplak elle temas etmeme. İngiltere yenilerde çok önemli bir şeyden bahsetti. Tabii cinsel yoldan bulaşan bir enfeksiyon etkeni değil. En azından şu an için öyle bir elimizde kanıt yok. Ama yine cinsel yoldan bu deri lezyonlarıyla cinsel ilişki sırasında temas nedeniyle İngiltere yenilerde dedi ki işte bu tür deride lezyonları olanlarla 3 hafta boyunca hatta sonrasında da korunma yöntemlerine dikkat etmek lazım. Yani teması kesmek lazım. Kimler risk altında derseniz hamileler risk altında. Küçük çocuklar ya da çocuklar, gençler risk altında. Onun dışında tabii altta bağışıklık sistemini baskılayan hastalığı olanlar risk altında. Bu kişilerin bir üst solunum yolu enfeksiyonu belirtileri olan bir kişiler şu an ülkemizde görülen bir durum değil. Umarım görmeyiz. Ama 31'den fazla ülkede ve 800'ü aştı çok hızlı bir şekilde. Dolayısıyla yine solunum yoluyla bulaşabileceğini uzun temasla akıldan çıkartmamak lazım. Bununla ilgili önlemler.
Ve bu hassas derideki, olan kişilerin çok daha fazla dikkat etmesi lazım.
Kesinlikle ve derideki lezyonlar en azından bir deride lezyon, bir deri döküntüsü olan kişilerle o deri lezyonlarına temas etmemek ve hastalığın saptandığı kişilerin bir an önce tanımlanıp izolasyonu burada şu an için. Şu an için alınması gereken
Sayın
önemli
Büke,
faktör.
Sağlık Bakanı'nın açıklamaları var. Bu bir salgına neden olmaz diyor. Ama olmazsa niçin dünya bu kadar alarmda mesela?
Şimdi şöyle, evet, yani DNA virüsü, COVID etkeni, 19 etkeni, koronavirüs ya da SARS koronavirüs 2 gibi RNA virüsü ve hızlı bulaşabilen, çok kolay bulaşabilen ve çok hızlı mutasyon geliştirebilen bir virüs değil. Şu ana kadar en azından 1970'lerden beri, ilk görüldüğünden beri çok mutasyondan söz edilen bir virüs değil. Bulaştırıcılığı evet, yani hani solunum yoluyla aynı ortamda 2 metreye kadar mesafede 3 saat ve daha fazla aynı ortamı paylaşmak bulaştırmada rol oynuyor. Ama deriden bulaşma olasılığı lezyonlar aracılığıyla söz konusu. Dolayısıyla belki bir çok fazla hasta vaka sayıları söz konusu olmayabilir ama şu anda bilinmeyen yönleri var. Neden bu kadar insandan insana daha fazla sayıda bulaşmaya başladı? Bu hala ortaya konmuş değil. Bununla ilgili çalışmalar devam ediyor. Yine de dikkatli olmak lazım. Yani çok fazla pandemiye dönüşmez. Evet, ama bir şekilde başladığında insanlardan insanlara yayılma o potansiyelin olduğunu bilmek ve önlemleri almak lazım ki hastalık çok ciddi durumlara ulaşmasın.
Evet. Peki bu hastalık öldürücü bir etkiye sahip mi?
Şimdi iki farklı türü var. Bir tanesi Batı Afrika türü dediğimiz, bir tanesi de Orta Afrika türü. Orta Afrika türü daha ağır seyirli ve %10'a kadar varan oranlarda ölüme neden olabiliyor. Ama şu anda bu Antarktika dışında 5 kıtada, diğer kıtalarda görülen ve 30'dan fazla ülkede görülen tipi daha çok Batı Afrika tipi. Bu daha hafif seyrettirebiliyor. %1 oranında ölümle seyrediyor. Bazen %3 bildirimler de var, %3.6 gibi. Ama özellikle gençler, yani çiçek aşısı olmayanlar, altta kronik hastalığı ya da bağışıklık sistemi baskılanmış kişiler, hamileler risk altında, dikkatli olmak lazım.
Şimdi bir yandan da tabii ki bu virüsün ilk başlarında koronavirüs veya diğer üst solunum yollarıyla semptomların hemen hemen birbirine çok benzediğini söylediniz. Şöyle bir şey mümkün mü diye de tabii ki izleyicilerden de çok soru geliyor. Hem maymun çiçeği virüsünü hem de koronavirüsü aynı anda bir insan kapabilir mi? Böyle olursa ne olur?
Yani bu olmaz diye bir şey söz konusu değil. Bakın biz bu dönemde hem influenza virüsü hem de COVID-19 etkeni SARS koronavirüsünün ikisinin birlikteliğini gördük. Dolayısıyla böyle bir durum söz konusu olabilir. Bu olmaz diye bir şey söz konusu değil. Böyle olduğu durumlarda hani semptomlarla ilgili olarak yani başlangıçta çok benzer semptomları var. Bir de tabii burada bizi daha biraz daha dikkat etmemizi gerektiren şey hastalığın iki şeyden de bahsetmek istiyorum. Asemptomatik olgular olabiliyor burada da. Yani bu şu demek. Hiçbir semptomu yok ama bulaştırabilir.
İlla o dökültüleri geçirmeden bu hastalığı geçirenler oluyor mu?
Asemptomatik olgulardan bahsediliyor bunda da. Dolayısıyla virüs var, bulaştırabilir. İkincisi hastalık virüs vücuda girdikten sonra hastalık belirtileri ortaya çıkıncaya kadar geçen uzun bir süre var. Yani bu süre 21 güne kadar uzayabiliyor. Dolayısıyla bu sürede de yani virüs alındı ama daha belirtiler yok. Bu kişi solunum yollarıyla evet COVID-19 etkeni kadar kısa bir sürede çok kolay değil ama az önce söylediğim gibi yakın temas ve 3 saatten daha fazla aynı ortamı paylaşmak suretiyle daha hiçbir belirti yokken bile eğer aldıysa
21 gün hiçbir belirtiyi de göremeyebiliriz diyorsunuz. Olabilir. Bu sürelere kadar çıkıyor. Çok aslında öyle. Dikkatli olunması gerekiyor.
Yani en azından daha çok deri ve mukozalara temasla bulaştığını göz önüne aldığımızda evet öncelikli olarak deri ve mukozalardaki lezyonlara temas etmemek alınması gereken el hijyeni önlemleri eğer böyle bir durum söz konusuysa ve hemen mümkünse tabii ülkemizde de varsa o durumda hastalık görüldüğünde aşılanmak ve tedavi işin ayrı bir tarafı ama bir solunum yolu sekresyonlarıyla da bulaştırın olabileceğini akıldan çıkartmamak lazım. Çok çok nadiren yani hani bu vahşi hayvanların iyi pişmemiş etlerinin yenmesiyle de literatürde böyle hastalığın ortaya çıkabildiği bilgileri var. Yine bu tür kemiricilerin yani sincap gibi ondan sonra bunların bu tür kemiricilerin doğrudan temasla da ısırma olmaksızın da bulaştırın olabileceğini akıldan çıkartmamak lazım.
Sayın Büker son bir soru soracağım. Zamanımız çünkü çok hızlı ilerledi. Kısa bir cevap isteyeceğim. Su çiçeğinde geçirenlerde mesela kalıcı izlerin olduğunu da görüyoruz. Buradaki döküntülerde eğer hasta kendini izole etse bile bunlara müdahale ettiği zaman da benzer şeylerle karşılaşır.
Şimdi tabii yani su çiçeğinde de öyle, çiçekte daha belirgin izler. Çok kaşıntılı lezyonların ortaya çıkmasına yol açıyor. Dolayısıyla ikincil bakteriyel enfeksiyonlar ve bunda da kalıcı deride izler bırakabilir. Böyle durumlarla da karşı karşıya kalma olasılığı söz konusu.
Çok teşekkür ediyoruz. Rica Profesör Doktor Çağrı Büke, enfeksiyon hastalıkları uzmanı. Efendim, cevaplarınız için çok teşekkürler.